23. ayrım.
İyi de şu anda herifler ellerinde olduğumuzu biliyorlar. Biz sonra gerektiği gibi hesaplaşırız onlarla. Ama şimdi işimiz acele. Top için İngiltere'den yüklenen parçaların bedelini hemen ödemeliyiz. Hükümettekiler mızıkçılık edebilirler. Malları 2-3 gün içinde yollamamız gerekiyor. Anlıyor musun? Bu mümkün değil. Mümkün olacak. Yoksa velakin hepimizin kelle gidecek. Şaka yapmıyorum. Sen istersen becerirsin. Kaçmak namümkün. Anladın mı? Hiç umut yok. Ona göre. Telefon kapandı. Galip, almaç elinde, bir süre gözleri pencereden görünen boğaz manzarasına takıldı, düşündü. Sonra telefonun tuşlarına basmaya başladı. Telefonun zili iki kere çaldıktan sonra İclal'in billur gibi pırıl pırıl sesi duyuldu. Yapış Holding, buyurun. İsteklerini mutlaka karşısındakine kabul ettirmek isteyen bir ses tonuyla ''Hoş gelmişsin'' dedi Galip. ''Seninle çok acele konuşmam gerek. Bugün, hemen şimdi.'' ''Mümkün değil'' dedi İclal. ''Buradan ayrılamam.'' ''Ayrılacaksın. Yoksa her şey berbat olur. Geçen sefer buluştuğumuz pastanede, aynı yerde bir saat sonra.'' Telefonu kapattı. İclal'in şu anda nasıl bir panik yaşadığını gözlerinin önüne getirebiliyordu. Hafifçe gülümsedi. ''Kolay değildi büyük oynamak. Ya kuzgunleşe ya devlet başa.'' diye mırıldandı. Fotoğraflarla video kasetini koyduğu zarfı el çantasına yerleştirdi. Saatine baktı. Buradan pastaneye 5 dakikada gidilebilirdi. Eline Playboy'un son sayısını alarak İsfahan halısı kaplı geniş sedire sırtüstü uzandı. Derginin sayfalarını çevirmeye başladı. Her çıplak fotoğrafa baktığında yüzünde şeytanca bir gülümseme beliriyordu. Ah Cahit Bey ah! Bu fotoğraflar daha önce elime geçmiş olacaktı ki, o zaman neler yapabileceğimi görecektiniz. Dolambaçlı yollara sapmama hiç gerek kalmazdı o zaman. Seninle ben ne işler çevirebilirdik. Ama olsun, şu işler biraz becerikli çıkarsa daha bile iyi olur. Hoş, o da olmazsa biz de Nükhet Hanım'ı deneriz. Elimizde yüksek yeteneklerini kanıtlayan böyle şahane belgeler varken, sahi onu tırtıklamayı niye düşünmüyoruz ki? Bir kahkaha attı. İclal yerine santraldaki kızlardan birini bırakarak alel acele çıktı şirketten. Telaştan makyajını doğru dürüst yenileyememişti ama Frankfurt'tan kaşta göz arasında aldığı son model kolsüz bluzu ve süper mini eteğiyle yine herkesin dikkatini çekiyordu. Galip bu kez pastanenin içinde dipteki masalardan birinde bekliyordu onu. Fazla bir şey konuşmadan çantasından çıkarttığı zarfı uzattı İclal'e. Kasetteki canlıları var ama bunlar da yeterli fikir verebilir sana, artistlerimizin sanat yetenekleri hakkında, dedi. İclal fotoğrafları incelerken renkten renge giriyordu. Nasıl, dedi Galip, büyük hanım bu fotoğraflara bayılacaktır eminim. Hele Nükhet'in Cahit'in üstündeyken çekilmiş bir fotoğrafı vardı ki İclal kusacakmış gibi oldu. Artık Nükhet ablanın önünü kesemeyeceğinden emin olabilirsin kızım. Galip ağabeyin iyi iş becermiş, değil mi? Kendini zorlayarak nasıl başarabildiniz bu fotoğrafları çekmeyi, dedi. Bu konuda uzman adamlarım var ama o küçük orospu yardım etmeseydi biraz zor olurdu tabii. Ne yapacaksınız şimdi bu fotoğrafları? Dedim ya, büyük hanım bayılacak bunları görünce diye. Şaka yapmayın, bu çok ciddi bir iş. Galip kaşlarını çattı. Fotoğrafları tekrar zarfa koyup zarfı da çantasına yerleştirirken, ''Bunu bana mı söylüyorsun?'' dedi. Bu fotoğrafların uğruna gencecik bir kız öte dünyayı boyladı. İclal'in suratı bembeyaz kesildi. ''Ne demek istiyorsun?'' dedi. ''Yani şimdi Ayşim, aslında ben şiddetten hoşlanmam bilirsin.'' Ama kız çok hırslıydı. Arkadaşlar ona Amman'da bir büyük otelde iş ayarlamışlardı. Haspam ben Cahit'in çocuğunu doğuracağım diye tutturmuş. Anlaşılan başka çare bulamadılar. Arkamızda kolayca konuşacak bir tanık bırakamazdık, değil mi? Oyun senin sandığından çok büyük. Kaldı ki sana kıyak çekmiş oldum böylece. Nüket ablanı saf dışı bırakmak için bu kadar zahmetlere katlanmışken, beş para etmez bir kule gibi fahişesinin kucağındaki veledi zina ile karşına çıkıp hak iddia etmesini istemezdin herhalde. Rengi sapsarı kesilen İclal güçlükle konuşarak, ''Ben böyle bir şey yapmanı istememiştim.'' dedi. ''Şimdi ben ne yapacağım? Allah'ım!'' ''Sen şimdi sakin olacaksın ve dediklerimi yapacaksın. Bu saatten sonra geriye dönemezsin. Ne yapmamı istiyorsun bu defa?'' Galip kaçamak bir göz attı çevresine. Masanın üzerine eğilerek alçak bir sesle ''Acele iki tır göndermemiz gerek Almanya'ya.'' dedi. ''En geç iki gün içinde.'' İclal bu kez daha büyük bir korkuyla baktı Galip'e. ''Çıldırdın mı sen?'' dedi. ''Bizim şirketi tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Bu istediğin olanaksız. Benim hiçbir yetkim yok bu konuda. Sen istersen bir yolunu bulursun. Bu konuda ancak Cahit Bey emir verebilir. Söyle ona, aklını kullan, etkini kullan, dişiliğini kullan. Ne bileyim, ben mi öğreteceğim sana bunları? Ne yap yap, adamın emir vermesini sağla.'' İclal deli gibi başını sallıyordu. ''Olamaz, böyle bir şey isteyemem ondan. Mutlaka şüphelenir. Zaten Almanya'da şüphelenmişti. Kandırıncaya kadar akla karayı seçtim. Yine gayret et. Aksi halde...'' Titredi. ''Beni tehdit mi ediyorsun?'' ''Ben engel tanımam sevgilim. İkimiz de bu işin içindeyiz. Bundan önce senden istediğim bilgileri telefonun teybine yazdırtmıştın, unuttun mu? O kaseti saklıyorum. Kendini ele vermeden o kaseti kullanamazsın. Benim kod adımı kullanmışsın, unuttun mu? Hem sade bu da değil, şu video kasetteki filmlerin bir benzerinde de baş oyuncu sensin. Hem onları ben kendim ayarladığım için benim yüzüm hiç görünmüyor ama popondaki ben kabak gibi ortada.'' Öyle bir kahkaha attı ki pastanelikler dönüp baktılar. ''Anlaştık mı?'' dedi Galip. Gücü olsa onu orada elleriyle boğup öldürebilirdi İclal ama boynunu eğmekten başka çaresi yoktu. Dudakların arasından ''Ahlaksız adam, Allah cezanı versin.'' demekle yetindi. En geç yarın akşam saat 5'e kadar kamyonların yola çıkması için emir verilmiş olmalı, dedi Galip. ''Bu fotoğrafları da ondan sonra ulaştıracağım büyük hanıma. Gerisi senin maharetine kalmış.'' İclal öfkesinden titreyerek büyük bir umutsuzluk içinde pastaneden çıktı. Son anda cayacağını bilmese bir taksiye biner, Boğaz Köprüsü'nün ortasında taksiden iner, kendisini köprüden aşağı atardı. Çünkü bundan daha kolay bir ölüm şekli gelmiyordu aklına. Ama bunu yapamazdı, yaşamayı seviyordu. Bu Galip korkunç bir adamdı ama kendisinden istediğini yapabilirse, belki o da gerçekten İclal'in istediğini elde etmesine yardımcı olabilirdi. Ondan o zaman alırdı öcünü. Şimdilik uysal görünmeli ve aklını kullanmalıydı. Yapabileceği bir tek şey vardı İclal'in ve bunu denemekten başka çaresi yoktu. Çok dikkatli davranması, Cahit'i kuşkuya düşürebilecek en küçük bir yanlışlık yapmaması gerekiyordu. Çok doğal bir biçimde yaklaşmalıydı ona. Acele ediyor görünmemeliydi. Her şeyden önce de şu yarım saatlik yokluğunu tutarlı bir biçimde açıklayacak bir yol bulmalıydı. Operaya kadar hızlı hızlı yürüdü. Köşedeki telefon kulübesinden evi aradı. ''Hiçbir şey sorma baba.'' dedi. ''Sen hafif bir sıkıntı geçirdin. Aysun da telaşa düşüp beni aradı. Ben de hemen bir taksiye atlayıp sana geldim. Sen de kızıp beni geri gönderdin. Tamam mı?'' ''Bir şey sorma.'' dedim. ''Meraklanacak bir şey yok. Sonra anlatırım. Biraz sonra belki seni yine ararım. Sakın ağzından yanlış bir şey kaçırma.'' Telefonu kapattı. Adamcağızı kaygılandırdığını biliyordu ama tek umudu şimdi Ragıp Bey'in rolünü iyi oynamasındaydı. Operanın köşesindeki duraktan bir taksiye atladı. Yerine bıraktığı kız telaş içindeydi. ''Cahit Bey haldır haldır sizi arıyor İclal Hanım. Ne dedin sen ona?'' ''Tembih ettiğiniz gibi önemli bir işi çıkmış, nereye gittiğini söylemedi.'' dedim. ''İyi, evden aratmadı ya beni.'' ''Hayır efendim.'' ''Peki, sen şimdi işinin başına git, Ben haber verinceye kadar da buraya telefon bağlamayın. Ne kadar önemli olursa olsun. Bakan falan bile arasa, Cahit Bey dışarıda diyeceksiniz. Başüstüne efendim. Kız çıkar çıkmaz iki direkt hattı da otomatiğe bağladı. Kapının önünde bekleyen odacıyı çağırarak kim gelirse gelsin, hatta babası bile olsa içeriye bırakmamasını, Cahit Bey'in kesin olarak rahatsız edilmek istemediğini, kendisine önemli bir yazı dikte ettireceğini söyledi. Lavaboda acele makyajını gözden geçirdi. Yüzüne hüzünlü bir ifade vererek Cahit'in yanına girdi. Cahit, Bülent Bey'in o Almanya'da iken hazırlamış olduğu sorunlu konularla ilgili raporunu okumaktaydı. İjlel'in içeri girdiğini görünce başını şöylece bir kaldırdı. ''Neredeydin?'' dedi. ''Merak ettim.'' Sonra İjlel'in yüzündeki gerginliği fark ederek ''Hayrola?'' dedi. ''Bir şey mi var? Hasta mısın yoksa?'' İjlel'in gözleri dolu doluydu. ''Babam.'' dedi. ''Yine sıkıntı geçirmiş. Aynur telefon edince deli gibi fırladım.'' Cahit doğruldu. ''Ne durumda şimdi?'' İjlel umutsuzca başını salladı. ''Babam çocuk gibi, geçti, hafif bir sıkıntıydı zaten.'' diye beni geri yolladı. ''Doktora git bari.'' dedim, aldırış etmedi. ''Hay Allah.'' dedi Cahit. ''Ne yapabiliriz?'' ''Senin sözünü dinler.'' dedi İclal. ''Sen bir telefon etsen, gidip bir check-up yaptırsın.'' ''Tabii.'' dedi Cahit. ''Arayı ver.'' İclal yerine dönmeden hemen oradan aradı babasını. ''Baba, bak Cahit Bey konuşacak seninle.'' dedi. ''O da bir check-up yaptırman için ısrar ediyor.'' Sonra telefonu Cahit'e uzattı. ''Ragıp abi, sen bize daha çok gereklisin.'' dedi Cahit. ''Gerçi İclal hafif bir sıkıntıymış diyor. Ama ben senden rica ediyorum. Hemen bugün git, bir check-up yaptır. Ben şoför göndereyim istersen. Tabii en iyisi Kalp Vakfı'nın kliniği. Telefon edeyim mi Doktor Hakan'a?'' ''Biliyorum, tabii senin de ahbabın.'' ''Peki, atlatmak yok ama.'' ''Bilmukabele.'' Telefonu kapattı. ''Bugün gidecek.'' dedi, ''merak etme. Sesi de pek fena değildi.'' İclal büyük bir sevinç ve sevgi gösterisiyle atıldı Cahit'in üzerine. ''Sen bir tanesin, sen benim biricik sevgilimsin. Sen olmasan ne yapardım ben?'' diyerek öpücük yağmuruna tuttu. Cahit önce, ''Yok canım, abartma. Ragıp abi bizim hepimizin büyüğü. Bundan doğal ne var?'' diyerek İclal'in minnet gösterilerini kısa kesmeye çalıştı. Ama İclal ağlamakla gülmek arası isterik hıçkırık ve titremelerle Cahit'i kolların arasında öylesine sıkıştırmıştı ki farkında olmadan o da İclal'in öpüşlerine karşılık vermeye başladı. İclal çıldırmış gibiydi. Telaşlı bir heyecanla, adeta konuşmasını önlemek istercesine dilini dişleyerek, dudaklarını soğurarak öpüyor, bir yandan ceketini çıkarması için zorluyor, bir yandan bluzunun düğmelerini çözerek fırlayan göğüslerini Cahit'in göğsüne sürtüyordu. Cahit'in de soluğu sıklaşmaya, İclal'in tutkulu coşkusuna o da aynı şekilde karşılık vermeye başlamıştı. Telaşlı bir acelecilikle elini eteğinin altına sokmaya çalışıyordu ki İclal onu elinden çekerek bitişikteki toplantı odasına doğru sürükledi. Orada aylar önce Nüket'le ikisini kapı aralığından gözetlediği sırada tanığı olduğu pozisyonda yumuşak halının üstünde Cahit'in önünde diz çöktü. Ne kadar sürdü bu vahşi sevişme, kaç kez birlikte oldular? Hesabını yapacak durumda değildi Cahit. Sadece bir ara artık tükenmiş olduğunu, her tarafının biber sürülmüş gibi yandığını hissederek kendisini sırtüstü bıraktı halının üstüne. İclal de ondan pek farklı değildi. Ama o hala aşk oyununu sürdürmeye çalışıyor, Cahit'in göğsünü, karnını, koltuk hatlarını okşuyor, dudaklarını yüzünde, dudaklarında gezdiriyordu. Sonunda onu kırmamak için son derece yumuşak bir sesle ''Ben tükendim artık İclal'' dedi. ''Kımıldayacak halim yok.'' İclal ellerini Cahit'in üstünden çekerek başını göğsüne yasladı. ''Seni ne kadar sevdiğimi bir bilsen, bir anlasan'' diye mırıldandı. Cahit, yorgunluktan yattığı yerde kendinden geçmek üzereydi. İclal birden doğruldu, saatine baktı, elini alnına vurdu. Hay Allah, nasıl unuttum? Babam aramadan az önce taşımacılıktan telefon ettiler. Almanya'ya gidecek iki tır yüklenmiş, hareket etmek için talimat bekliyorlarmış. Cahit eliyle boş ver diye bir işaret yaptı. Oysa o sırada İclal ayağa fırlamıştı bile. Öyle şey olur mu? Ben sana ileteceğime söz verdim. Unutma, ben senin hala sekreterinim. Arasam şuradan konuşabilir misin? O kamyonlar Danimarka için yüklenmemiş miydi? Dedi Cahit. Satış müdürü yeni bir teklif aldıklarını söyledi. Almanlar 2 puan arttırmışlar fiyatı. Sen en iyisi Bülent'i bağla bana. İclal telefonun başına geçmişti bile. Cahit Bey sizinle görüşmek istiyor Bülent Bey diyerek almacı Cahit'e uzattı. Cahit yattığı yerden konuştu Bülent Bey'le. Görünüm o kadar tuhaftı ki İclal gülmemek için dudaklarını sıktı. Bülent, dedi Cahit, şu Danimarka için yüklenen tırlar Almanya'ya gidecek. Ona göre talimat veriver. Bülent Bey, Cahit'in sesinde bir gariplik olduğunu düşündü ama bir şey söyleyemedi. Sadece, ne oldu, dedi, niye fikir değiştirdiniz, Danimarkalıları kızdırabiliriz. Önemli değil, dedi Cahit, İclal sana bilgi verecek. Almacı İclal'in elini tutuşturarak yan dönüp kıvrıldı, hemen de sızdı. Telefonda Galip'in banda kaydedilmiş olan madeni sesi. Maalesef şu anda dışarıdayım. Bir notunuz varsa sinyalden sonra lütfen telesekretere yazdırınız. Bir an duraksadı. Sonra battı balık yan gider dercesine omzunu silkerek tane tane okudu Galip'e ileteceği mesajı. Ben İclal. İki tır yarından sonra yola çıkacak. Şantiyenin parçalarını getiren kamyonlarda 3 gün sonra Kapıkule'de olacakmış. Sıra sende. Bu işi çabuk bitir. Çünkü Sevin galiba ayaklanmış. Nüket Hanım da hizmetçisinin peşine düşmüş. Yarın kızın cesedi ortaya çıkar da hamile olduğu anlaşılırsa o zaman hepimiz mahvoluruz. Şirkette birçok kişi kızın buraya geldiğini ve benimle konuştuğunu biliyor. Ayrıca Cahit Bey de aklına gelirse beni sorguya çekebilir. Artık ne olacaksa olsun. Mesajı oldukça karamsardı ama bunu Galip'i telaşlandırıp bir an önce harekete geçirmek için özellikle yapmıştı. Yoksa yine Galip'ten öğrendiği bir sözdeki gibi artık geri dönülemeyeceğine göre korkunun ecele faydası olmadığını biliyordu. Hadi bakalım, dedi son olarak. Ya herru ya merru. Telefonu kapattı. Havalar beklenmedik bir şekilde ve hızla serinlemişti. Bir hafta önce Taraça'da oturuyorlardı. Bizim pastırma yazımız uzun sürer, diyordu Hiram. Oysa bu cuma akşamı Taraça'da oturmak ne kelime? İlhan utanmasa şu elektrik sobasını yaksak mı, diyecekti. Dışarıdaki ayaz bir yandan, içinin üşümesi öbür yandan, artık hafta sonları şantiyeden Mardin'e giderken yanlarında tabanca bulundurulması zorunlu kılınmıştı. Bu kıçıkırık Kırıkkale yapımı tabancanın gerektiği zaman karşısına çıkacakları kızdırmaktan başka bir işe yaramayacağı çok açıktı. Gülüyordu Hiram. Sizleri teröristlere karşı değil, anlaşılan seninkiler kendi vicdanlarına karşı kendilerini koruma telaşına düşmüşler, diyordu. Bu vicdan sorunu İstanbul'dan döndüğünden beri fena halde aklını kurcalıyordu İlhan'ın. Burada bir görevi vardı. Herkesin bir çaresini bulup bir bahane yaratarak buralardan uzaklaşmaya çabaladığı bir dönemde, onun buradan çok daha rahat koşullarda İstanbul'da oturması, orada çalışması olanağı varken, görevinden ayrılmak istememesi, Cahit gibilerince, hatta ablası tarafından bile aptalca bir idealizm olarak nitelendirilebilirdi. Düşündüğü zaman kendisi bu davranışını belli bir nedene bağlamakta güçlük çekiyordu. İdealizm, yiğitlik taslama, yeni bir hayata başlamak için yeterli iradenin yokluğu ya da bir vicdan sorunu. Kime ya da neye karşıydı bu vicdan sorunu? O da tartışmalıydı ya. Ama Galiba yüreğinin bir köşesinde, 12 Eylül'den öncesinde ve hemen sonrasında, şimdi artık haklılığı, geçerliliği ya da mantığı çok tartışılsa ve suçlansa da, kendi inançları doğrultusunda bu halk için savaşın vermiş, öldürülmüş, işkence odalarında ömür boyu ruh ve beden sağlıkları sakatlanmış, işinden, sevdiklerinden uzaklaştırılmış, kızlı erkekli arkadaşlarına karşı duyuyordu bu vicdan sorumluluğunu. Daha ne kadar sürerdi bu sorumluluk anlayışı bilmiyordu. Çünkü bir yandan da burada kalmakla bir başkasının mutsuzluğuna neden olduğu düşüncesi giderek kök salıyordu yüreğinde. Sevindi bu başkası. Onunla her gün telefonda konuşuyordu. Ona güç vermeye çalışıyordu ama yüzlerce kilometre öteden bunu başarmak çok zordu. İki günden beri aptalca bir olayda aklını fena halde kurcalar olmuştu. Nükhet geçen gün telefonda Ayşim'in birdenbire gizemli bir biçimde ortadan kaybolduğunu söylemişti. İki gün önce de genç kızın cesedinin harem iskelesi civarında bulunduğu haber verilmişti. Polisin söylediğine göre kız hamileymişti. Büyük olasılıkla çocuğunu peydahladığı kişi sahip çıkmadığı için umutsuzlukla, utanç duygusuyla kendisini denize atarak intihar etmiş olabilirmiş. Ayşim'in çocuğunun babası ben olabilir miyim diye düşünmüştü bu iki gece boyunca. Çok dikkatli davranmıştı. Prezervatif kullanmadan hiç yaklaşmamıştı. Ama aklının bu olaya takılmasına engel olamıyordu. Demek ki kız 15 gün boyunca hemen her gece yatağına gelirken bir başkasıyla da ilişkideymiş. Kim olabilirdi bu kişi ve onun kadar hayat dolu, güçlü, kuvvetli ve artık kız anneliğin bir genç kızın hayatını karartacak kadar ağır bir toplumsal ya da bireysel sorun olmadığını anlayacak kadar yaşadığı çevre tarafından, hatta devletin televizyonundaki öğretici programlarla eğitilmiş olması gereken bir insan, nasıl oluyor da bunca zamandır yanında çalıştığı Nükhet gibi çok anlayışlı olduğu varsayılabilecek birisine haber vermeden, yardım istemeden gidip kendisini bir köprü ya da iskeleden denize atmayı düşünebilirdi? O akşam Mardin'e gelirken hep bu sorular vardı kafasında. Bir takım kararlar vermesi gerektiğini düşünüyordu ve o akşam gizli bir istek olarak Hiram'ın aslında çoktan verdiği bu kararı onaylayabileceğini umuyordu. Savur yakınlarında yağmur indirmeye başlamıştı. Yol ıssızdı ve her an önleri yaşları 18 ile 25 arasında bir avuç fanatik PKK militanı tarafından kesilebilir, bir ağaç altında kurşuna dizilebilirlerdi. Bir kere başına geldiği için bu olasılık onu korkutmaktan çok tedirgin ediyordu. Her viraj dönüşünde yolda bir engel olmadığını görünce sevinmek şöyle dursun, artık ne olacaksa olsun gibi bir beklentiyle yüreğinin daraldığını hissediyordu. Yeni şoförü Urfalıydı. Onun Kürt olmadığı varsayılıyordu çünkü Türkçeyi Abdül'den daha iyi konuşuyordu. Her seferinde korkup korkmadığını sormak istiyordu ona, vazgeçiyordu. Niye korkacakmışım? Ölümden öteye köy var mı? Diyecekmiş gibi geliyordu içine. Dursun Ahmet şoförlüğü askerde öğrenmişti. 5 çocuğu vardı bakması gereken ve bu işi bulmamış olsa belki aç kalacak ve artık çok işitildiği için haber değerine kalmayan bir polisiye olaya konu olarak karısı ve 5 çocuğuyla birlikte ya karınlarını doyurmak için yedikleri mantardan ya da içlikteki tarım ilacından zehirlenerek öleceklerdi. Dursun Ahmet'in PKK saflarına katılıp ölene kadar hiç değilse karnını bir iyice doyurma olanağı da yoktu çünkü. Akşam muayenehanenin üstündeki odada rakılarını içerlerken bunlardan söz etmedi. Bir ara İstanbul'a telefon edip Sevin'le konuştu. İstanbul'dayken onun sızlanmakta haklı olduğunu, buraya gelir gelmez anladığını, gerçekten de yılbaşına kadar daha çok zaman bulunduğunu, bu bakımdan şantiyeye istifasını verip İstanbul'a geleceğini, herkesin ne diyeceğini düşünmeden oraya gelir gelmez hemen evlenmek istediğini söyledi. Sevin'in gözyaşları içinde, "Bunu bana acıdığın için yapıyorsun," demesi üzerine içinde duyduğu gizli öfkeyi artık kendi başına taşıyamayacağına karar vererek bir çağlayan patlaması gibi dökülüp saçıldı Hiram'a. Hiram uzun bir süre konuşmadı. Sessizce rakısını yudumladı. Gözlerini pencereden karşıdaki tepedeki ışıkların tek tük yandığı görülen evlere dikti. Sessizlik o kadar uzadı ki İlhan bir ara Hiram'ın bu tavrının bir küçümseme, bir hakaret anlamına gelip gelmediğini düşünmeye başladı. Hiram neden sonra tabakasını çıkararak özel gurs tütününden sarılmış bir sigara yaktı. Derin bir nefes çekti, tabakasını İlhan'a uzattı. "Yak bakalım," dedi. "Anlaşılan seninle uzun konuşacağız bu akşam." İlhan da yaktı sigarasını. "Şimdi sen bu kızla evlenmeye kesin kes kararlı mısın?" dedi Hiram. "O bir aksilik çıkarmazsa." Bıyık altından güldü Hiram. "Senin gibi biri evlenme teklif edecek de nasıl olursa olsun. Bir kız olmaz diyecek, zorluk çıkaracak. Boş versene sen. Ama sen şimdi gerçekten evlenecek kadar seviyor musun bu kızı? Acıyor olmayasın?" Bunu İstanbul'dan ayrılacağım gece ablam da sordu. Yo, acımak söz konusu değil. Ben onu gerçekten seviyorum. Bu vicdan sorunu olamaz mı? Bunun vicdanla ne ilgisi var? Hiram yine bir süre sustu. Gözleri yine karşıdaki tepede tek tük ışıkları yanan evlere dikilmişti. Sonra içini çekerek, "Bana bir kere neden evlenmediğimi sormuştun," dedi. "İşin aslını sana anlatmadım. Ben fakülteyi bitirdiğim yıl evlendim ve bir süre sonra da ayrıldım. Yani aşağı yukarı 20 yıl oluyor. Bir daha da evlenmedim. Burada muayenehane açmamdan önceydi bu. Onun için buradakiler bilmezler bu öyküyü." Bacağının birisini altına alarak sırtını mindere yasladı. Hafifçe geğirdi. "Tabii çok gençtim o zaman," dedi. "Aysel de bizim fakültede öğrenciydi. Birbirimizi deli gibi sevdiğimizi sanıyorduk. Daha doğrusu seviyorduk. Sevgimizin dünyadaki sevgilerden hiçbirine benzemediğini düşünüyorduk. Aysel, seninle değil, sevgimle övünüyorum," derdi. "Ben bu sevgiyi öyle ucuzlukta, işportada bulmadım. Bedelini ödemem gerekirse öderim. Öteki insanlara şaşıyorum. Böylesine sevmeden nasıl yaşanabilir?" İşin tuhafı, o tarihlerde inançlı, polis kayıtlarına göre azılı bir komünist olmama karşın ben de onun gibi düşünüyordum. Başkalarının yanında söylemesem bile kendi kendime bir insanı böylesine sevmek aslında bütün insanlığı kapsayan sevginin somutlaştırılmasıdır diyordum. Şimdi benim bunları söylemem sana garip görünebilir. Çünkü bugün bir Marksistin böylesine moro romantiko bir aşktan söz etmesi, bireysel sevgiyle toplumsal sorunlar arasında böylesine bir bağ kurmaya kalkışması tuhaf karşılanır. Ama benim gençliğimde solcu olmak, gerçekte hümanist olmakla, romantik insan sevgisi duymakla aşağı yukarı eş anlamlıydı. Hoş sizler de uzun süre romantik devrim türküleri söyleyip havaya yumruk sıkmayı devrimcilik sanıyordunuz. Her neyse, o sıralarda benim maddi durumum fena değildi. O ise ailesinden gelen çok az bir harçlıkla çok zor geçiniyordu. Önceleri onun duygularını zedeleyebilirim korkusuyla açıkça yardım etmekten kaçınıyor, ihtiyacı olduğunu bildiğim şeyleri, ne bileyim, bir giysi, bir manto ya da çizme, pahalı bir ders kitabı gibi şeyleri birer bahane bularak, ne bileyim, tanışmamızın ay dönümü, onu sevdiğimi anlayışımın yıl dönümü gibi çocukça sayılabilecek fırsatlar yaratarak armağan ediyordum. Böylece dolaylı olarak destek olmaya çalışıyordum ona. O da bana. Kadın inceliği diyebileceğimiz küçük ama anlamlı armağanlarla karşılık veriyordu. Bir doğum günümde üzerinde bir çift kelebek resmi bulunan bir kartpostal vermişti. "Bu resimdeki dişi kelebek gibi hep senin yanında olacağım sevgilim, nice 19 Martlara," diye yazmıştı üzerine. 19 Mart'ın doğum günüm olduğunu biliyor muydun? İçtiğimiz su ayrı gitmiyordu artık. Ne var? Ne var ki bu dönem aynı zamanda onun ancak şimdi kıskançlık olduğuna hükmedebileceğim bir garip duyguyla beni eleştirmeye, hatta küçümsemeye başladığı bir dönem oldu. Bu eleştiriler zaman zaman saygı sınırlarını bile aşıyordu. Sırf ona yardım olsun diye aldığım ve bana yük olduğunu düşünmesin diye ucuzluktan aldığımı söylediğim bir giysiyi zevksiz ve kötü kaliteli buluyor. Bunun yerine kendisine bir tek gül armağan etsem daha makbule geçeceğini söylüyordu. Ama öte yandan artık benden doğrudan doğruya para istemekten de çekinmiyordu. Kaldığı pansiyonun kirasını ben ödüyordum. Ama o beni baba parası yemekle rahatça suçlayabiliyordu. Önceleri beni dünyanın en akıllı, en zeki insanı bulurken, esprilerimi ilkel, düşüncelerimi sıradan, zevklerimi kaba bulmaya başladı.